Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve bihi nestaîn. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Kur'an ışığında hayatımız programından bendeniz Ömer Çelik, Doçent Doktor Murat Kaya hocamızla beraber siz değerli, kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimizi, muhabbetlerimizi, sevgi ve saygılarımızı arz ediyoruz. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukvamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle, lütfüyle, keremiyle doldursun. Kıymetli hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk hocam.
Afiyetlesin inşallah.
Elhamdülillah hocam. Allah razı olsun hocam.
Cenab-ı Hak sizlerin, bizlerin, kıymetli dinleyenlerimizin, bütün mümin kardeşlerimizin sıhhatini, selametini, afiyetini, iyilik ve güzelliklerimizi artarak devam ettirsin. Kıymetli dinleyenlerimiz, kıymetli hocam, Bakara suresinin 246. ayet-i kerimesine geldik. Şimdi 246-254. ayet-i kerimelerde burası bir bölüm. Burada Cenab-ı Hak Musa Aleyhisselam'dan sonra, Musa Aleyhisselam vefatından sonra İsrail oğullarının efendim bir grubundan, bir kesiminden bahsediyor. Ve onların işte efendim bir savaşla alakalı kıssalarında bir durum var. Onu söz konusu ediyor. Yani savaşmaları gerekiyor. Talut'un komandanlığında Calut'a karşı bir savaş gerekiyor. Bununla ilgili tartışmalar var burada. Talut'un komutan olarak tayin edilmesinin, seçilmesinin bir durumu anlatılıyor. Onunla ilgili itirazlar var. Sonra İsrail oğullarındaki tabutla alakalı bazı bilgiler var. Ve Talut'un ordusunun da bir nehirle içinden geçmeleri gereken bir nehirle imtihanlarından bahsediliyor. Çok ibretli bir hocam orada bir imtihandan bahsediliyor. Sonra da bir mübarezeden bahsediliyor. Bir savaş meydanından. Orada da Peygamber Davud Aleyhisselam o zaman bir ordu içerisinde asker.
Delikanlı
genç ve Calut'u öldürüyor. Evet. Sonra da Davud Aleyhisselam Cenab-ı Hak peygamberlik veriyor, hikmet veriyor. Kısaca bir Davud Aleyhisselam'dan bir bahis söz konusu ve kıssanın son tarafında da yani bu dünya hayatında niye savaşlar var? Cenab-ı Hak niye diye savaş diye bir şeyi bir kanun, adet olarak var etmiş. Evet. Onun hikmetini bize bildiriyor. Böyle bir yani savaş tablosu sahnesi canlandırıyor burada. Şimdi şöyle başlıyor kıssaya Yüce Rabbimiz. Bismillahirrahmanirrahim. Elem tera ilel meleği min beni İsraile min ba'di Musa. Yani Musa'dan sonra İsrail oğullarından efendim bir grubun efendim onların halini görmedin mi? Bilmedim, haberdar olmadın mı? Nedir bunlar? İz kalu li nebiyyillehum ib'as lena meliken nukatil fi sebilillah. Böyle bir savaş durumu söz konusu olmuş. Demişler ki zamanın peygamberine. Orada Cenab-ı Hakk'ın işte onların bir peygamberi var. Görevlendirdiği. Ona geliyorlar. Diyorlar ki bize başımıza bir melik, bir komutan tayin et. Biz o komutanın arkasında Allah yolunda savaşalım. Diyorlar. O da diyor ki, o peygamber de diyor ki قَالَ هَلَا عَسَيْتُمْ اِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ اَلَّا تُقَاتِلُوا. Ya siz böyle talepte bulunuyorsunuz ama sonra Allah tarafından sizin önünüze savaş farz kılındığında sonra savaşmamazlık yapmayasınız. Bak, savaşı istiyorsunuz. Demek ki henüz efendim böyle bir savaşma pozisyonu yok.
Evet.
Ama onların canı savaş istiyor. Veyahut da başka hedefleri var, emelleri falan var. Dolayısıyla o peygamber de bunların tinetini bildiği için, İsrailoğullarının tinetini bildiği için, bak sonra diyor böyle talepte bulunuyorsunuz ama eğer Allah-u Teala diyor savaşı farz kılarsa savaşmasınız, haberiniz olsun.
Evet.
Dolayısıyla neyi talep ettiğinizi biraz düşünün diye söylüyor. Kalu, onlar diyorlar ki وَمَا لَنَا اَلَّا نُقَاتِلْ فِي سَبِلِ اللّٰهِ وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِنْ دِيَرْنَا وَاَبْنَيْنَا. Demek bunlar bulundukları yerden sürülmüşler.
İşte hocam zamanla herhalde Hazreti Musa'dan sonra peşine işte Yuşa Aleyhisselam geliyor. Ondan sonra birileri geliyor. Derken yavaş yavaş bunlar Allah'ın hükümlerini unutmaya başlıyorlar. Büyük hatalar yapmaya başlıyorlar. Düşmanları üzerlerine galip geliyor. Böyle zamanla işte sürgünler yaşıyorlar.
Sürgün hocam. Min diyarına ve ebnaine bizi diyor vatanlarımızı çıkardılar diyor. Çocuklarımız bir yerde efendim darmadağın olduk diyorlar.
Evet.
Dolayısıyla bu perişanlığımızı gidermek için savaşmamız lazım. Savaşıp belki o kaldıkları yere geri dönecekler.
Evet.
Vatanlarını tekrar fethedecekler. İlahiri. Evet. Şimdi felemma kütübe aleyhimul kitalu tevellev illa kalilen minhu. Allah bunlara diyor savaş farz kılınca, hadi bakalım savaşın denince pek azı müstesna hepsi üst çevirdiler.
Yani insanlarda, evet. Yani insanda genelde öyle oluyor hocam herhalde bakıyor ki tekrar gücümü elde etmek için savaşayım diyor ama hadi savaş deyince bu sefer iş ciddiye binince korkmaya başlıyor. Şeyde olduğu gibi hocam hani Mekke döneminde de diyorlar savaşalım ya Resulallah diye Cenab-ı Hak küffü eydiyeküm savaşmayın diyor. Sonra savaşı diyor yazınca bu sefer Nazar-ı Bakşi'yi ölüm baygınlık bakışıyla bakmaya başladılar. Şimdi nasıl bir savaşa gideceğiz?
Gerçi savaş farz kılınması demeye başladılar.
Evet. Bir kısmı tabii herkes değil ama bir kısım insanlar bu sefer de yani savaş neye farz kılındı olmasaydı demeye başladılar. Demek ki aynı şey tarihte de.
Benziyor. Yani Cenab-ı Hak tabii hocam buradaki kıssayı niye anlatıyor? Diyelim ki bu Medine döneminde o savaşlar zamanına denk geliyorsa işte karzasenlerdir. İşte o ölüm korkusu diyelim ki çıkan grubun kıssasıdır. Burada işte savaş olsun diye arz edip de sonra savaş farz kılınca vazgeçenlerdir. O kıssalarda bu kısa anlatıldığı dönemdeki bir kısım insanların hallerine uygunluk olduğunu biz Cenab-ı Hak misal veriyor hocam.
Tabii.
Misal veriyor. Dolayısıyla tıpkı o demin sizin bahsetmiş olduğunuz ayette olduğu gibi kendilerine diyor savaş farz kılınca pek azı müstesna onun yüz çevirdiler. Savaşmak istemediler.
Evet.
Vallahu alimun biz zalimin. Allah diyor zalimleri çok iyi bilmektedir.
Evet.
Dolayısıyla yani bir taraftan Allah farz kılsın savaşalım deyip de sonra Allah'ın emri geldik de vazgeçen kişiler ne yapmış oluyorlar?
Zalim olmuş.
Allah'ın emrine karşı girmiş oluyorlar ve bu şekilde de bir zalim olmuş oluyorlar. Şimdi kıymetli hocam bunların efendim kimliğiyle alakalı bazı şeyler var tabii. Yani bunlar kimlerdir diye efendim baktığımız zaman mesela bu melek kelimesi çok kullanılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Yani gerekirse Firavun'un melesi olsun başka yine böyle kavimlerin ya da peygamberlerin karşısındaki kavimlerin seçkin grupla ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'in çokça bir ayrı anlamında, bir grup anlamında kullandığı bir hocam kelimedir. Biraz böyle melek kelimesinin göz doldurmakla da alakası var. Yani meleğe yemlu, emla yumlu bir yani
göz dolduran ileri seviyedeki insanlar, adamlar.
He, mesela dediğim
kurmaylar.
Yani bakarsın diyeyim ki bir şey diyeyim ki bir üst rütbeli bir devlet adamı gelse bir bakan olabilir, başbakan olabilir, bir bakan bakıyorsun yanında işte korumaları işte diyeyim ki arabalar şunlar bunlar diyeyim böyle herkes ya bunlar kim acaba nereden geliyorlar kimdir falan diye böyle hemen insanların gözünde bir böyle heyecana sebep olur. Aa bunlar kim falan dedi.
Farklı
falan.
Birisi oldu belli olur.
Onların hareketle bunlara böyle önde olan yani insanlara bir heybet veren, insanların gözünü dolduran bir grup olarak bu kelime kullanılıyor. Ve istişare için toplanmış bir topluluk ve cemaat. İnsanların gözlerini mehabetle yani korkuyla böyle ava gibi meclisleri güzellikle doluluklar içinde bu ismi almışlardır diye söyleniyor. Peki burada tabii bir peygamberden bahsediliyor. O peygamber çünkü geliyorlar peygamberlerine bize başımıza bir komutan tayin et, savaşalım diye bulunuyorlar. Rivayetler de kıymetli hocam daha çok mesela İşmuil aleyhisselam. Yani Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın ismini zikrettiği peygamberler var.
Evet,
ama zikretmediği, Tevrat'ta ismini zikrettiği peygamberler var. Yani başka ilahi kitaplarda. Peygamber aleyhisselam hadislerinde zikredilen diyeyim ki başka böyle peygamberler var. Peygamberler sadece ismen Kur'an'da anlatılan peygamberler değil. Onlardan ibaret değil. Çok sayıda peygamber gelmiş.
Bu mesela değil mi? Galülli nebiyillehum burada. Sadece
ismi
nebiyi söylüyor, isim verilmiyor.
Mesela Talut'un ismini veriyor, Cahit'in ismini veriyor, Davud'un ismini veriyor. Fakat buradaki peygamber ismi vermiyor.
Evet.
Yani Cenab-ı Hak vermeyebilir yani.
Mümin suresinde de geçiyor galiba, bir peygamberden yine bahsediyor hocam. Nebi diyor ama hangi nebi
var,
oldu?
Yani orada Nuh Aleyhisselam'dan sonra hocam, hı-hı, onlara diyor bir uyarıcı geldi, hı-hı, diyor. Onlara kavmine şey yaptı, ismini vermiyor. Evet. Mesela büyük ihtimalle, evet, mesela Hud Aleyhisselam olabilir, evet, mesela. Ama ismini vermiyor. Hı-hı. Bazen böyle müphem bırakıyor, bazen ismin zikredebiliyor. Dolayısıyla burada rivayetler işte İşmül Aleyhisselam bu olabilir. İsrail olan bir grup İsmail Aleyhisselam'dan kendilerine önderlik edecek ve harp tedbiri hususunda yol gösterecek bir hükümdar veya da komutan nasip etmesi. Çünkü bunun yani melikin savaşta askeri idare edecek komutan anlamında olduğunu daha sonra anlıyoruz hocam şeyden, ayet-i kerimelerden.
Evet.
Yani melik diye geçiyor ama komutan, esas vazifesi komutanlık komutan olacak. Bu hükümdarın emre uyup Allah yolunda savaşacaklarını efendim bildirdiler. Yani bunlar peygamberin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin teçhiz ettiği ordulara, hı, komutan tayin edip ona itaat emretmesi gibi bir davranışta bulunmasını arzu ettiler. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de sefere çıkan insanlara, hı, işlerinden birisine emir ve tayin etmelerini emrettiği mervidir. Zaten Efendimiz üç kişi de gönderse, hı hı, mutlaka bir tanesini onun komutan, şey yapıyor, komutan tayin ediyordu. Yani, hı, her türlü küçük seriyelerde olsun, gazvelerde, hı hı, olsun, savaşlarda olsun. Peki Efendimiz Aleyhisselam kendisi bulunduğu savaşlarda bir fiil komutanlık Efendimizin, hı hı, yetkisindeydi. Efendimizin yapıyordu. Ama bulunmadığı şeylerde, savaşlarda bir demek mesela bir mute gibi diyelim, hı hı, bir şeylerde mutlaka işte falan komutan olsun, hı hı, o şehit olursa falan olsun tarzında.
Evet.
Yani hatta şeyde bile yani ulul emirdir. Yani Allah'a itaat edin, Resulullah'a itaat edin ve sizin onun emre. Hı hı. O emrin ayet-i kerimenin geldiği rivayetlere baktığımız zaman ilk planda şeyler var. Yani o gazveler var. Hı hı. Yani Efendimizin içinde bulunmuş olduğu serilerdeki komutanlar, hı hı, onların emirleri. İşte onlara, evet, uyup uyma noktasında şeyler var hocam, rivayetler, hı hı, olduğunu, evet, söylüyoruz. Efendim İsmail Aleyhisselam da onlara dedi ki ya size savaş yazılınca savaşmazsanız. Yani bir endişesi, hı hı, oldu. Ben sizin diyor savaştan korkacağınızı ve böyle bir durumda karşısında onunla vazgeçeceğini sanıyorum diyor. Hı hı. Çünkü peygamber onların tıyın ettiğini, onların yapılarını hocam
biliyor.
Burada Zemahşer'in hocam şöyle bir ayetle alakalı izahı var. Yani ayetteki mana şudur diyor. Ya durum benim beklediğim gibi olur da siz savaşmaya yaraşmazsanız. Peygamber dedi bu ifadeyle ben sizin diyor savaştan korkacağınızı sanıyorum demek istemişti. Bunun üzerine İsrailoğlu der ki biz hangi sebeple savaş terk edeceğiz? Halbuki biz vatan memleketimizden çıkarıldık, evlad yerlerimizden uzaklaştırıldık. Bunlar ise savaşmamızı icap ettiren çok mühim sebeplerdir. Hmm. Özellikle çocukların zikredilmesi savaşma sebeplerini daha fazla takviye etmek içindir. Yani tamam insan şeyinden uzaklaştırılır ama, hı-hı, aynı şey mesela sahabe için geçerli.
Evet.
Yani Medine'de muhacirler için geçerli niye? Çünkü onlar kendileri göçmüşlerdi ama Mekke'de kimisinin hanımı kalmıştı, kimisinin çocuğu kalmıştı falan tarzında. Hatta bazıları kendi diyeyim çocuklarını, ailesini korumak için diyeyim daha farklı, hı hı, sıkıntılara gidebiliyordu falan böyle.
Evet.
Dolayısıyla bir o Medine'deki yani o muhacirlerin haliyle buradaki şey bir benzerlikte arz etmiş oluyor. Şimdi İsrailoğullarının bir grubun diyor peygamberden böyle bir istekte bulunmalarının sebebi şuydu. Musa Aleyhisselam ölünce İsrailoğulların başına Yuşa Aleyhisselam geçti. Yuşa Aleyhisselam hatta Musa Aleyhisselam'ın yanında o Hızır'a giderken ki gencin Feta'nın bu olduğu da yine rivayetler, evet, tabi bahsediliyor. Yuşa Aleyhisselam ölünceye kadar onların içinde Tevrat'ın emir hükümlerini uygulamaya çalıştı. Sonra Kalip isminde bir başlarına geçip biri ölünceye kadar Yuşa Aleyhisselam'ın yaptığını yapmaya devam etti. Daha sonra İsrailoğulları içinde olaylar büyüdü. Allah ve Hikleri sözünü unutup putlara tapmaya başladılar. Bunun üzerine Allah Teala onlara İlyas Aleyhisselam peygamber gönderdi. İlyas Aleyhisselam onları Allah'a kulluğa davet etti. İlyas Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim ismi geçiyor hocam. Bunlar hep Beni İsrail, hı-hı, peygamberleri. Musa Aleyhisselam'dan sonra İsrail olan gönderilen peygamberler yeni bir şeriat getirmiyorlar. Sadece Tevrat'tan unutulan kısımlar yeniden canlandırıp uygulamaya koyuyorlardı. İlyas Aleyhisselam'dan sonra Elyesa Aleyhisselam geldi. Bu da yine Kur'an-ı Kerim ismi geçen peygamberler. Elyesa diye geçiyor. Hı-hı. Allah'ın dediği kadar işlerine kalıp sonra o da vefat etti. Bundan sonra İsrailoğulları içinde ihtilaflar arttı. Hatalar büyüdü ve karşılarına Belnana ismi verilen Calut'un kavmi düşman olarak çıktı. Calut'un kavmi Mısır ile Filistin arasında bulunan Rum denizi kıyısında oturmaktaydılar. Bunlar Amlik bin Ad'in oğulları olup kendilerine Amalika. Adam ismi Amlik'miş hocam. Bunlardan grubu da Amalika. Amalika meşhur bunların şeyi.
Evet.
Bunlar İsrailoğluna saldırdılar. Toprakların büyük bir kısmını işgal edip alıp pek çok kimseyi ve meleklerin çocuklarından 440 tanesini esir aldılar. Onları cizye bağladılar. Tevratlarının ellerinden aldılar. İsrailoğulları bunlar sebebiyle büyük ve şiddetli bir yere muhtele oldu. Çünkü bunu nereden anlıyoruz? Uhricine, Mindiyarine ve Ebrahine dediğimiz zaman da oradan büyük bir şeye uğradıkları anlaşılmış oluyor.
Hocam herhalde büyük bir travma yaşamışlar. Şimdi de hani İsrail'de devamlı Amalek, Amalek diye bütün düşmanın adı
Amalek diyor.
Amalek olmuş. Amalek'e acıma, Amalek'e karşı hazırlıklı ol diye oradaki yaşadıkları travmayı, o kavimde yaşadıklarını artık şu anda bütün dünyayı öyle görmeye başlamışlar. Yani bütün dünyayı Yahudi olmayan, Siyonist olmayan herkesi Amalek olarak görüyorlar ve onların işte ezilmesi, ölmesi için çalışıyorlar. Her türlü fecaati yapmayı, her türlü
zulmü. Oradan demek geliyor hocam.
Oradan bir travmadan geliyor hocam herhalde. Her türlü zulmü yapmayı da kendilerine caiz görüyorlar, mubah görüyorlar.
Şimdi hocam yine nübüvvetin devam ettiği sürede tamamen helak olup kendilerine başkanlık edecek, işten düzenecek bir peygamberleri ve hamile bir kadının başı kimseleri kalmadı diyor. İsrailoğulları bu kadının doğuracağı çocuğu merakla bekliyorlar. Bunun erkek olmasını arz ediyorlardı. Kadın bu durumda haberler olduğu için ona kız doğurduğu takdirde bunu erkek bir çocukla değiştirme fırsatı vermek üzere bir eve hapsettiler. Kadın çocuğun erkek olması için Allah'a yalvardı. Allah Teala duasını icabet edip ona bir erkek çocuk verdi. Kadın ona İsmail, yani İsmail ismini verdi. Bu İsmail tabi peygamberimizin dedesi İsmail isem değil de.
Tabi.
Yani o dilde bir İbrani İsmail olabilir ama.
Yani o İsmail de hocam Semiallahu duaehu, Allah duasını işitti, kabul etti
anlamına geliyor.
Manasına olduğu
demek
söyleniyor.
Demek ki kadın dua ediyor. Hı-hı. Allah duasını kabul ediyor. Evet. O da dünyaya geliyor. İsmail büyüyünce onu Beyt-i Makdis'te Tevrat öğrenmek üzere bir bilgenin yanına teslim ettiler. Bilge de onu evlat edindi. İsmail akıl bali olunca hocasının yanında uyuduğu bir sırada Cebrail Aleyhisselam yanına gelip onun hakkında başka bir kimseye güvenmediği için hocasının sesiyle "Ey İsmail" diye seslendi. Çocuk kalkıp süratle hocasının yanına giderek "Babacığım beni çağırdınız, buyurunuz" dedi. Hocası çocuğun telaşlanıp korkmaması için seslenen kendisi olmadığı halde hayır demekten çekinip "Oğulcum yerine dön ve uyu" dedi. Çocuk döndü ve uyudu. İkinci bir kez tekrar "Ey İsmail" diye bir ses duydu. Kalkıp kocasına "Beni çağırdınız" dedi. Hocası tekrar "Dön ve uyu" dedi. Üçüncü kez tekrar lidercinin Cebrail Aleyhisselam çocuğu görerek dedi ki "Ey İsmail kavmine git ve onlara Rabbinin risaletini tebliğ et. Çünkü Allah seni onlara peygamber gönderdi." Bu gerçekten şeyde o peygamberler tarih kitaplarında hocam. Hı-hı. Mesela Asım Kürsel Hoca'nın olduğu gibi, İbn-i Kesir Rabbinin olduğu gibi. Tabi burada gerek diyeyim ki biraz böyle İsrail'i kaynaklardan veya Tevrat, İncil gibi efendim kitapların bilgilerden o Beni İsrail peygamberine ilgili bazı böyle bilgiler aktarılıyor.
Evet.
Tefsirlerimiz o bilgileri alıyorlar tabi.
Evet.
Yani, neticede tabi Kur'an-ı Kerim onlara işaretle bulunuyor. Yani hı-hı, şöyle bir peygamberdi, şöyle konuşuldu diye. Onun biraz yine hı-hı, o peygamberlerin haline, ahvaline, ahlakına aykırı düşmüş şekilde o tür tarihi bilgilerde hı-hı, insan biraz merakını gidermeye yarıyor hocam.
Evet. Evet. Evet.
Bu işte İsmail Aleyhisselam, yani İsmail kavmine gelip kendisinin peygamber olduğunu söyleyince onu yalanlayıp dediler ki "Henüz peygamber olacak zamanın gelmedi. Bu işte acele davrandın. Eğer peygamber olduğunu iddiasına doğru isen nübüvvetinin tasdikine dair bir mucize olarak başımıza bir hükümdar tayin et. Onun önderliğinde Allah yolunda savaşalım." Dolayısıyla oradaki şeydeki hocam yani bağlantıyı bu şekilde
kurmuş
oluyor tefsirlerimiz. Şimdi hocam bu ayet-i kerime bu şekilde bir olaya giriş, yani konuya giriş bakımından bir bilgilendirme yapıyor. Yani o peygamberden talep ediyorlar. Peygamber de bunlara diyor ki aman diyor efendim bu talepten vazgeçin. Çünkü Allah efendim şey yaparsa savaşmazsınız. Gerçekten de Allah savaş emredince de
yüz onlar çeviriyorlar.
Yüz çeviriyorlar. Ama yine de olayın devamını ayet-i kerimeler şöyle bize anlatmaya devam ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Var mı hocam ayetle alakalı bir şeyimiz?
Yok hocam. Bu
şimdi şey dolayısıyla biz Talut'un komutanlığı kısmına gelmiş olalım.
Evet hocam.
Ve kâle lehum nebiyyuhum. Şimdi o aralarında bu konuşmalar geçti ama sonra yine yani bir savaş pozisyonu alacak süreç devam ediyor, başlıyor. Onlara hani dediler ya bize başımıza bir kumandan tayin et savaşalım diye. Aralarında o konuşma geçtikten sonra da o peygamberleri İsmail Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam onlara dedi ki İnnallâhe kad be'âthe leküm Talut'e melike. Allah Teala size Talut'u melik olarak tayin etti.
Evet.
Gönderdi. Vazifelendirdi. Bakalım buna ne cevap verecekler. Kâlû enne yekûnu lehul mulku aleyna ve nahnu ehakku bil mulki minhu ve lem yu'te sa'atim nelmel. Adamların tabiatı itiraz hocam.
Kafalarında bir şey var hocam. Kafalarında oluşturdukları bir tasavvur var. Ona uymazsa itiraz ediyorlar yani.
Evet. Yani orada konuşan kişinin hem peygamberine başvuruyorlar, hem ondan talepte bulunuyorlar. Evet. Bize tayin et diyorlar. Hem de tayin ettiği zaman da bu kişiye itiraz ediyorlar.
Bu da Allah'ın da imtihanı da oluyor hocam herhalde. İmtihanı da oluyor. İşte onlara göre işte kafalarında oluşturdukları şöyle şerefli, şöyle zengin, itibarlı bir adam var. Olursa bu olur herhalde.
İşte peygamberimizi kastediyor ya şimdi hocam. Yani aynı şey. Yani bu şey anlatılan şeyler hep peygamberimiz... asıl saadete, peygamberimize işaret eden yer var. Çünkü sürekli itiraz var. Diyorlar ki ya bu Allah'a yani peygamber olmak, Allah'ın vahyine nail olmak çok şerefli bir şey. Mesela Allah normalde konuşmaz da birisiyle. Hadi konuştu diyelim. Bak konuş diyelim. Onu diyor Allah Teala efendim işte o toplum içerisinde en önde kimse.
En seçkin, zengin.
Şey olarak yani seçkinlik de zahiri anlamda. Maneviyat dikkate almıyorlar. Evet. Yani zenginliği, boyu, bosu, zenginliği, evladı yani şu bosu onların biri olacak. Diyor ki mesela. Ve kâlu levle unze hazil Kur'anı ala racunim minel karyetine azim. Yani bu Kur'an çok şerefli bir şey aslında.
Evet.
Yani bunu da aslında kabul ediyorlar şeyin arkasında. Bu diyor gelecekse diyor ya Mekke'deki efendim işte Velid bin Muğre'ye veya diyor Sakif'in ulusu işte efendim falan kişiye gelmedi. Çünkü o da hakikaten o bölgede o adamlar artık
büyük adamlar.
Büyük adamlar. Gelmedi diyorlar. Yani bunun böyle bir şerefin bir Abdülmuttalib'in efendim yetimi Muhammed'i efendim layık görmüyorlar yani.
Demek aynı şeymiş hocam. Orada da bakıyorlar ki Talut. Bakıyorlar ki ya kimsenin dikkatini çekmeyen kendi halinde sakin bir
kişi.
Allah'ın kulu.
Evet.
Bu nereden çıktı diyorlar. Hani evet. Olsaydı bize gelirdi. Biz zenginiz, zenginler var tabii.
Üç şey hocam söylüyorlar diyor ki bu diyor efendim Talut'un diyor bize kumandan olması doğru değil. Uygun değil. Niye? Bir, biz ondan diyor daha ona layıklıyız. Niye layıksın? Vele mü'te sa'atı minel vel. Çünkü şey yok. Talut'un zenginliği yok. Yani böyle bir bilinen ahım şahım böyle bir şeyi söz konusu değil. Nereden efendim bu bize kumadan olacak? Dolayısıyla onların değer ölçüsü bir insanın yüceliği, şerefi malıyla hocam ölçülüyor. Aynı tıpkı Mekke'deki o insanların anlayışı gibi.
Benlik işte Mekke'deki adam hani Ümeyye bin Ebi Salt da hocam işte şair ahiretten bahsediyor. İnsanlara yön veriyor işte dine sarılın falan diye. Ama kendisine bekliyormuş ya bana gelirse peygamberlik diye. Peygamberimize gelince inanmıyor.
Evet.
İşte Yahudiler bekliyorlar peygamber gelecek falan. Peygamberimize gelince yoktular olmaz bize gelmesi lazımdı. Aynı şey daha önce de demek ki biz diyorlar ya biz varız. Herkes kendisi de.
Veya kendi işlerinden bir beğendikleri birisi.
Bir de ayet-i kerim var ya hocam hani her birisi kendisine bir suhufu müneşşara.
Evet. Bel yuridu küllü minhum en yuhta suhufu müneşşaraten.
Yani.
Evet.
Herkes kendisine böyle bir kitap verilmesini
tabii yani bu
bekliyorum.
Bu şeyin manevi makamın ve efendim şeyin kendilerine hocam verilmesini arz ediyorlar.
Bugün de demek ki hocam yani insana herkes bir şey varsa bir kitap verirse bana verilsin. Veyahut da işte tasavvufta bir vazife verilecekse bana verilsin. Herkesin böyle bir demek ki hocam bir fıtrat da var insanda.
İşte hocam var ama işte onu da işte bu işlerin pirleri hocam ne söylüyorlar işte.
İşte ama Cenab-ı Hakk'ın da bildiği var. O da seçiyor kullar arasında.
Şimdi söz buraya gelmişken hocam yani Osman Efendi Üstadımızın bir sözünü nakledelim.
Evet hocam.
Yani dinleyenlere bir şey olsun hocam. Ders olur, ibret olur. Sadece dinleyenlere de konuşanlara da ibret olması açısından. Evet. Tabii insanın içerisinde öyle bir baş olma. Bu maddi anlamda olabilir. Siyasi anlamda olabilir. Efendim ama manevi anlamda olabilir.
Evet.
Yani her insanın içinde bir firavunluk.
Evet.
Bir baş olma, öne geçme arzusu bir nefsin arzusudur.
Nefiste bir Yahudilik vardır.
Ve o yani hiç kimse kendisini bu bakımdan tezkiye edemez yani. Bende böyle bir şey yok diyemez. Çünkü Allah-u Teala'nın koymuş olduğu Ve nefiste de en köklü, en dipteki şeyi buymuş hocam.
Duygu.
Evet. Yani hubb-i riyaset sevdası.
Evet.
Diyorlar bana. Yani tekitli olsun diye söylüyoruz. Şimdi orada Osman Efendi Üstadımızın böyle zaman zaman hatırlattığı bir şey var. Diyor ki, insanın diyor gözü diyor asla diyor bir makamda olmamalı. Özellikle manevi anlamda. Yani bir sohbet başkanlığı olabilir, diyelim ki vazife olabilir, yani bir bölgenin sorunu olabilir falan böyle. Gözü orada asla olmamalı. Ne olmalı? Yani kişi efendim kardeşlerinin, oradaki halkın ayaklarının altında halı olmalı. Evet. Kilim olmalı, halı olmalı. Ve 40 ayak onu çiğnemeli.
Evet.
40 ayak ne demek? Yani onların efendim hizmetinkine adamalı. Evet. Ama gözü hizmette olmalı. Ben bunların yarın başına geçerim tarzında da bir düşünce taşımamalı.
Taşımamalı, evet.
O efendim çiğneyenler, adamı diyelim ki halı gibi çiğnedikten sonra demeli ki, ya kardeşim seni biz efendim perişan ettik. Kolunu bayağı etrafını ezdik geçti. Artık sen çok ezildin. Seni şöyle bir kenara kaldıralım, şuraya koyalım. Onlar kaldırmalı.
Evet.
Yani kendisi ya ben efendim ezildim, beni kaldırın dememeli.
Evet.
Artık yeter, ben kalkmam lazım dememeli. Onlar kaldırıp şöyle bir kenara koyacaklar. Bir efendim sandalye olabilir, şu olabilir, ta sen otur falan diye. Oraya oturmalı ama onlar oturttuğu şeye oturmalı. Gözü yine efendim ayaklarının altında olmalı. Evet. Fırsat bulduğu zaman tekrar dalmalı.
Hizmete.
Bir daha falan. Ve hiçbir zaman da efendim ben bu makamın layıkıyım falan dememeli. Şimdi bu işin kuralı budur diyor.
Evet hocam.
Şimdi işin kuralı buyken efendim biz ne yapıyoruz şimdi efendim? Kuralını dinlemiyoruz. İstiyoruz ki hemen efendim bizi bırak efendim birisini kaldırmasına kendimiz hopluyoruz.
Evet böyle. Hocam zor işmiş.
Bizden söylemez efendim.
Bize göre değilmiş.
Demiş elçiye zeval olmaz diye bir söz var ya. Evet, şimdi falan böyle ama işte burada da hakikaten bunları görüyoruz. İşte Mekke'lisini görüyoruz, Medine'sini de görüyoruz, Yahusini görüyoruz. Bak ve nahnu ehakku bil munkuminu. Biz diyor efendim bu işe diyor taluttan daha layıkız diyor. Veya içlerinin birisi. Her biri de olabilir. İçlerinin birisi de olabilir. O diyelim ki efendim bölük bölük diyelim kabile kabile falan bizimki falan evet. diye düşünebilir. Ve esas gerekçe olarak da vele mütesaatı minel mal adamı diyor malı mülkü yok. Şimdi Resul Efendimiz'e en çok şey yaptıkları nokta yetimliğiydi.
Evet.
Bir de fakirliğiydi. Fakirliğiydi. Hatta Efendimiz Aleyhisselam'a inanan insanlara en çok ayet ettikleri nokta ondan fakirliğiydi.
Doğru.
Evet. Ve Cenab-ı Hakk'ın da en çok Efendimiz Aleyhisselam'ın ikaz buyurduğu şey bu efendim gece gündüz Rabbini tesbih eden, Allah'a inanmış kulluk yapan bu gariban malı mülkü olmayabilir. Ashab-ı Suffe'de olduğu gibi. Aman onlar efendim gözünü onlara ayırma. Hep onların yanında ol. Onlar benim katında çok şerefli kullardır diye hocam. Bunu sürekli hatırlatıyordu.
Ama işte peygamberimiz de hocam hiç aklına gelmiyor. Ben peygamber olsam olur muyum diye değil mi hocam?
Evet bir de o var tabii.
Hiç aklına gelmiyor.
Peki hocam Talut da böyleydi.
O da öyleydi belki. Evet. Köşede hiç komut olma aklına gelmiyordu. Ama işte şair düşünüyordu ben acaba peygamber olamıyorum. Son peygamberin vakti gelmiş. Yahudiler diyor ki son peygamberin vakti gelmiş. Biz olur muyuz acaba?
Herkes, tabii bölgede hocam bir şey var tabii.
Herkes evet, bekliyor bir şeyler.
Peygamberlik beklentisi
ama peygamberimiz hiç aklına gelmiyor. Ama sizin dediğiniz o halı meselesinde oldu ki hocam. Peygamberimiz çıkıyor.
Peygamberimiz halıydı hocam işte.
Çıkıyor şey hocam Hira mağarasına. Orada düşünüyor ya bu insanlara ne yapabilirim? Bu insanlar nasıl düzeldi? İşte Hılful Fudul'da bu mazlumları nasıl kurtarabiliriz diye hocam düşünüyordu bu toplumu nasıl kurtarabiliriz diye. Bir o yönde bir yani nerede bir hizmetimiz olur? Nerede bir yardımımız olur? Diye bir planlar düşüncesi vardı. Ama hiçbir zaman ya başa geçip de peygamber olayım, yönlendireyim demiyordu.
Izdırabı vardı hocam. Yani evet. Hüznü vardı, ızdırabı vardı, derdi var, yükü vardı sırtında.
Evet, evet.
Hani İnşirah Suresi'nde ve vadanan ki rızak diyor hocam. Evet. Yani o da efendim zirini aldık demek işte o toplum hakkında insanların durum hakkındaki efendim taşıdığı endişeydi mesela.
Endişe evet.
Endişeydi ve sırtını ezecek yani ona çok ağır gelecek bir şeydi. Çünkü merhametli bir insan. Bir de hocam Haşimoğulları zaten soy olarak hocam çok kerim bir aile.
Evet.
Yani çok varlıklı değil. Enteresan bir şey. Maddi bakımdan varlıklı değil hocam ama şey olarak da o dedelerine bir kusaydan beri hocam. Yani ellerinde avuçlarında ne varsa hepsini dağıtan bir ayı olarak geliyor hocam.
Evet, evet.
Abdülmuttalip de öyleymiş hocam.
Tabii.
Hiç onun şeyini okudu. Dedesi diyor ki efendim asil bir insandı ama fakirdi. Fakat diyor Ebu Talip de böyle hocam.
Evet, hacılara ikram ediyor.
Evet, evet. Ebu Talip bak 10 tane çocuğu var hocam. Fakir.
Evet.
Fakat diyor kendi çocuklarına diyor efendim yedirmez, içirecek şey yapmaz. Mutlaka diyor o gelen diyor hucaca falan diye şey yapardı hocam. Böyle bir asil şeyleri var.
İşte anladım. Hazreti Abbas hocam işte Taif'teki üzüm bağlarından üzümler getiriyor. Zemzem içine katıp hacılara.
Evet.
Hep içecek ikram ediyor. Zemzem ikram ediyor. Kuyudan su çekiyorlar. Kolay değil. Kuyudan su çekmek, devamlı su çekip.
Hocam o amellerine çok güveniyorlar biliyorsun.
Evet.
Yani Mekkeliler diyor ki kardeşimiz efendim. Yani bu iş bizden sorulur diyor hocam. Beytullah'ın efendim hadimleri gelenlere hucuya hizmet ediyorlar. O işte efendim sikayedir, siden şu falan böyle. Allah bizi efendim yarın cennet olursa bizi cennete götürür diyor hocam. Yani evet. İnanmadan önce bir düşündüğü falan vardı.
Haşim de hocam zaten hani çorbaya ekmek doğramak, doğrayan kimse.
Çok güzel ya.
Gibi yani Haşim de.
Hocam heşim kelimesi şey o şeyin efendim yaprakların parça parça olması anlamına geliyor.
Demek ki trit yapıyor, yemek yapıyor, bir şeyler yapıyor ve hacıları Allah'ın misafirleri.
Evet. Duyufur Rahman hocam. Duyufur Rahman olan şeyi.
Onları doyuruyor.
Dolayısıyla hocam buradaki velem mütesaate minel val kısmı çok derin bir şey işaret ediyor aslında.
Evet.
O yani Yahudi zihniyetinin o efendim müşriklerle aynı devam ettiğini ama bu faziletlerin böyle malla mülk olmadığını bile getirmiş oluyor. Zaten diyor ki peygamberleri kâle innallâhe istafâhu aleykum ve zâdehu bestatan fil meclis. Diyor ki Allah Teala diyor onu diyor sizin üzerinize diyor istafa seçti diyor.
Bir Mustafa olacak.
Olacak. Çünkü fazileti var hocam.
Evet,
yani fazileti bir insan. Ve zâdehu bestatan belki malı mülk yok. Bak ayet-i kerimede malı çok demiyor zaten. Ve zâde o bestatın fi ilmi meclisi mi? Ama o diyor Allah-u Teala onu hem ilim cihetiyle bu komutanlık nasıl yapılacak, nasıl bilecek, nasıl bu iş yapacak hem de aynı zamanda cisim yani boyu posu cihetiyle diyor. Allah onu ziyade kıldı. Onu diyor efendim sizden daha üstün bir konuma kıldı. Vallahu yetti mülkeye ben yaşa. Bir de Allah-u Teala bu buradaki komutanlık diyor ama işte efendim bu mediklik olur, hakimiyet olur, peygamberlik olur hocam. Burada mülk kelimesinin aynı zamanda peygamberlik anlamında var.
Evet.
Hani ayet-i kerimede kulillahümme malikel mulki tu'til mulke men teşâ.
Evet.
Ve tenzur mulke men teşâ ayet-i kerimesinde Ali İmran 26. ayet-i kerimede hocam. Orada de ki efendim bütün mülkün saltanatın Rabbi olan Allah'ım sen mülkü birinci anlam hocam peygamberlik. Niye? Çünkü peygamberliği Yahudiler kitap bekliyorlardı. Sen diyor dilediğinden bunu söker alırsın. Uzun yıllar hep asırlar Beni İsrail'den peygamber gelmiş. Alırsın ve efendim dilediğini verirsin. Peygamberimize veriyor. Yine dilediğini aziz kılarsın. Resul Efendimiz Aleyhisselam'a o izzeti veriyor. Zillet kılarsın. Yahudilerden bu şeyi almak istiyor. Onları zillete mahkum ediyor. Dolayısıyla Cenab-ı Hak burada vallahu yuti mülke men yaşa'da bizi tavim ediyor artık. Cenab-ı Hak o mülkü hem dünyevi saltanatı hem efendim bir komutanlığı hem de manevi o peygamberliği dilediğini verir.
Demek ki hocam maldan ziyade akıl, ilim ve beden kuvveti, psikolojisinin kuvvetli olması, vücudunun kuvvetli olması. İşte Peygamber Efendimiz için mesela işte o zamanki çok güçlü, kuvvetli bir adam. Rukane adam çok ağırdı. Güreşçi herkesi yeniyor. Yenmedi kimse yok. Hatta yere bir deri sererlermiş hocam. Adam derinin üzerine basıyor ayaklarıyla. Deriyi çekiyorlar. Adam gelmiyor. Deri yırtılıyor.
Oh be.
Böyle bir adammış. Efendimiz'e ona güvendiği için diyor ki hadi güreş tutalım.
Hocam Ethem hocamız da pehlivan yapılıydı. Böyle.
Evet.
Sohbete geldiği zaman efendim hocam 4-5 tutardık elinden kaldıramazdık.
Allah selamet versin.
Rükkaniye benziyordu yani. Evet, Allah selamet versin.
O da afiyet versin. İşte diyor ki beni yenersen iman ederim diye. Efendimiz onunla peki diyor tutup güreşip sırtını yere getiriveriyor. Adam şaşırıp kalıyor. Olmadı ben tam diyor işte adapte olamamıştım falan tekrar 2-3 bakıyor ki her defasında yeniliyor. Yani böyle herkesi yenen bir adamı peygamberimizin yenmesi cisim olarak hocam cisim olarak güçlü olduğunu gösteriyor. Diğer de ilim olarak da zaten onun gerek psikolojisi, gerek bilgisi, gerek aklı o yönüyle de güçlü olması. Yani yönetim için demek ki hocam, peygamberlik için en önemli hususlar bunlar demek ki hocam.
Evet. Şimdi hocam Allah'u vasiyon alim.
Evet.
Zaten Cenab-ı Hak hem rahmeti, lütfu, keremi çok geniş olandır. Ve yani kime ne verecek, kime vermeyecek, onu da en iyi de Cenab-ı Hak bilmektedir.
Evet.
Hocam bu ayet-i kerimede zaten özellikle bu şeyi söylemiş olduk. Yahudilerin efendim bu tinetini şeyini söylemiş olduk. Sadece bu şeye biraz daha yani işte bir hükümdarlığa, komutanlığa veya bir toplumun diyelim ki bir önderi olmaya hangi vasıflar daha ön plana çıkıyor hocam? Orada biraz daha bir detay verebiliriz.
Evet.
Burada diyor İsrailoğullara diyor nesep ve fakirliği yönünden taat-ı hükümdar olması uygun görmeyince Allah onların bu iddialarını şu şekilde reddetmiş ve kim onlara bize de getirmiş oluyor. Birincisi hükümdar olmak Allah'ın seçmesine bağlıdır. Allah taat-ı sizi tercih etmiş. İnnallâhu astâfû. Şimdi Cenab-ı Hak hocam seçmesi var.
Evet,
çünkü yani önemli vazifeler ki mesela peygamberlik en başta geliyor. Yani toplumlara önderlik yapmak, örneklik yapmak noktasında Cenab-ı Hak bütün peygamberleri seçtiğini söylüyor. Yani mesela bir genel bir ifade ama Hazreti Adem, Nuh, İbrahim ve İmran ailelerini Âl-i İmran suresinde İnnallâhu astâfâ Âdem'e ve Nuh'an ve Âl-i İbrahim'e ve Âl-i İmran alâlemin zürriyetin bâduhâ mimat ve Allah-u Semî'ül alim. Şimdi orada bir seçkinlik var. Burada yani Cenab-ı Hakk'ın iradesi böyle. Yani Allah bir kulunu diğerinin daha fazla bir lütufta bulunabilir.
Allah yastafi minel meleket rusulen
ve binen nas. Şimdi bırakalım insanlar hocam. Cenab-ı Hak meleklerden bile elçiler seçiyor.
Evet.
Yani onlar içerisinde yine bir derece farkları söz konusu oluyor.
Tabi istifa da hocam sadece sizin içinizden bir tanesini seçtim anlamda değil de böyle ta baştan beri süze.
Tabii hocam orada çok kapsamlı bir getirmek, seçme var burada.
İstifada.
Yani hem insan arasında seçiyor bir ayrıcalıklı hem de hocam onların kişiliği.
Ta sülalesinden hocam geçmişinden beri toprağından beri süzerek.
Yani genetik hocam onların DNA'sı renasına alıncaya kadar bir seçkinlik var
bir
hocam.
Bir süzme orada var hocam. Tabii. Süzmekten süzerek en halis halini getirip ortaya koyuyor. Yani peygamberimizin Mustafa olması. Yani böyle insanlar içerisinde süzüle en halis insan.
Tabii peygamberimiz de böyle hocam işte.
En seçkin bir insan olması.
Evet. Dolayısıyla burada da hocam burada seçkinlik Allah'ın seçmesi. Demek ki bir kul hocam buna da talip olmalı. Yani Allah'ım yani beni seçkin seç ya Rabbi. Yani beni öyle efendim işte arındır. Yani seçkin bir kul olma noktasında Cenab-ı Hak'tan talep olmak lazım. Çünkü Allah bunu bir bazı istediği kullarına lütfedebiliyor hocam. Sonra o neyin daha faydalı? Allah tercih etmiştir. Birincisi bu. Allah da neyin daha faydalı olduğunu sizden daha iyi bilir. Dolayısıyla yani kimi niye seçeceğini de burada efendim Allah daha iyi bilir. İkincisi hükümdar olmanın en önemli şartı ilmi, olgunluk ve güçlü bir medele sahip olmaktır. Ancak mükemmel bir ilimle siyasetle ilgili işleri onaylayıp yürütmek mümkün olabilir. Büyük ve güçlü bir bedene sahip olmasının faydasına gelince insanların kalplerine korku salmak, düşmanların mukavemetine güç getirmek ve savaşların zorluklarına katlanmak ancak güçlü bir bedenle mümkündür. İşte Allah Teala bu iki önemli özelliği tarihte tam ve mükemmel şekilde verdiğini hocam dile getirmiş oluyor. Yani hakikaten bakıyorsun hocam komutanlara bakıyorsun. Yani hem kendi komutanları veya diyelim ki başka ülkelerin diyelim ki böyle genelkurmay başkanı falan ordu komutanı falan böyle. Yani diğer ülkelere baktığımız zaman hiç böyle diyelim ki böyle sıska kısa boylu falan böyle şilimsiz bir adam mesela görmüyoruz.
Evet.
Özellikle askeriyede şurada burada. Yani boyu posu her şeyle bir böyle gözlü olacak falan. Bu adam diyorsun buraya layık bir görüntüsü var en azından var, falan tarzında. Böyle oluyor hocam. Hocam ayet-i kerimimizde burada ama bir sonra esas bu Talut'un hangi sebeple
mucize
iyi efendim hocam dile getiriyor. Ama hocam vaktimizin biraz sonuna geldik. Bu kıssanın kalan kısmını
inşallah.
Çok ibretli şeyler var. Yani iki tane kerim okuduk ama orada asıl saatte karşılaştırdığımız zaman orada yani asıl saati ilgilendiren Efendimiz hayatını, sahabenin hayatını, oradaki diğer var olan unsurlar, Yahudi müşrikler, onlar ilgilendiren o olayların hepsine işaret eden bir yönler olduğunu görmüş olduk. İnşallah kaldığımız yerden devam ederiz.
İnşallah.
Hürmet hocam verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum.
Estağfurullah.
Bütün dinleyenlerimiz hürmetle muhabbetle Allah'a emanet ediyoruz.